Merhabalar, ben Bülent Büyüksayar. Smart Talks'ta alanında etki yaratmış, seçtiği kariyerinde veya girişiminde başarılı adımlar atmış konuklarla sohbetler gerçekleştiriyorum. Bugün diğer podcast bölümlerinden farklı olarak yurt dışı kariyerler değil de biraz işe alım, biraz İK, biraz iş arayan aday tarafında teknoloji kullanımı, özellikle yapay zeka kullanımı üzerine konuşacağız. Kiminle konuşacağız? Tabii ki işin kompetanıyla. Cengiz Çatalkaya var aramızda bugün. Çok kısa bir intro yapayım, sonra sözü hemen kendisine vereceğim. Cengiz meslek hayatına 2005'te insan kaynakları yöneticisi olarak başladı ve farklı sektörlerde şirketlerin İK departmanlarında müdür ve danışman olarak çalıştı. 2018 yılından beri de dijital İK projelerinde çalışıyor. Şu anda kendi danışmanlık şirketinde kurumların yine insan kaynakları departmanlarına ve İK yazılım şirketlerine dijital İK ve İK teknolojileri konularında danışmanlık yapıyor. Aynı zamanda dijital kariyer yollarını anlattığı Kariyer 2.0 ve İK'nın değişimini anlatan İK Neydi, Ne Oldu kitaplarının yazarı. Cengiz merhaba, ne kadar çok İK İK dedim değil mi?
Evet, merhaba Bülent. Bayağı İK dedin. Tabii iş hayatına İK'da başlayınca sürecin içinde bayağı İK oluyor.
Aynen öyle, iki İK'cı buluştu. Şimdi seni konuk etme fikri biraz da bencilce benim senin uzmanlık alanlarına ilgili. Ne oluyor, ne bitiyor dünyada, güncel trendler neler merakımdan doğdu aslında. Biliyorsun meslektaşız ama uzmanlıklarımız biraz farklı. Biraz da böyle benim konularımla senin uzmanlığını bir kesiştirmek istedim bugün seninle. Böyle son bir buçuk yıldır bangır bangır gündemimizde bir yapay zeka var. İşte biraz önce bahsettiğim konu başlıklarına gireceğiz ama konuyu açacak eminim. İşe alım sürecinde işe alımcı tarafındaki bu yapay zeka / teknoloji kullanımıyla başlayalım mı konumuza?
Tabii ki.
Yapay zeka destekli işe alım sistemleri konuşuluyor bugünlerde. Bunların ben objektiflik ve adillik konusunda ne durumdalar, ne tür faydalar sağlıyorlar, avantajları, dezavantajları neler, bir onu merak ediyorum aslında.
Burada tabii yapay zeka ön yargılı olabilir mi? Aslında buradan başlamak gerekiyor. Temelde içeride doğru parametre varsa ve temiz bir veriden öğrenmişse, doğru bir veriden öğrenmişse az ön yargılı olacak demektir. Ama son yapılan bazı araştırmalarda örneğin ChatGPT'nin isimlere göre ayrımcılık yapabildiği de ortaya çıktı. Mesela bununla ilgili bir araştırma yapmışlar. 10 tane özgeçmiş hazırlamışlar. Bu özgeçmişlerin hepsi benzer eğitim süreç seviyelerine ve benzer iş deneyimlerine sahip. Sadece isimleri farklılaştırmışlar. Yani aynı özgeçmişi kopyalayıp farklı isimlere ayırmışlar. Sonra pozisyonu yazmışlar ve ChatGPT'ye bu özgeçmişleri yükleyip en uygun adayı seçmesini istemişler. Bunu da 1000 kere denemişler neredeyse. Burada bazı milliyetten kişileri, örneğin Asyalı kişileri daha fazla ön plana çıkardığını, hatta diğerlerine neredeyse %40'lık fark attığını gözlemlemişler. Buradan da yapay zeka araçlarının aslında ayrımcılık yapabildiği gibi bir sonuç ortaya çıkmış. Tabii burada ChatGPT açık kaynaklı bir yapay zeka aracı. Tam öğrendiği verileri tam olarak bilmiyoruz. Nereden beslendi, hangi verilere göre bu ayrımı yaptı. O yüzden biz yapay zekaya temiz data verebilirsek, parametrelerimiz doğru olarak girebilirsek doğru sonuçlara ulaşabiliriz. Ama bizim datamız ön yargı içeriyorsa burada objektif olmasını bekleyemeyiz aslında. Adil olmasını da bekleyemeyiz. Hani yazılım tarafında bir söz var, data tarafında çöp girerse çöp çıkar diye. Sistemde veriler temiz değilse çıktılar da temiz olmayacak. Biraz da yapay zeka kurum kültürümüzü kopyalayacak aslında. Diyelim ki örneğin son 10 yıllık terfilere göre yapay zekadan bir terfi önerisi hazırlamasını istiyoruz. Şimdi bizim son 10 yılımızda terfi alan çalışanlarımızın %80'i erkekse muhtemelen o da erkek çalışanların daha başarılı olduğunu düşünüp bir karar vermesi gerektiğinde orada erkek çalışanları daha ön plana çıkabilecek. Çünkü burada terfi verisi de bunu destekliyor aslında. Bu aşamada biz yapay zekayı en çok özgeçmiş taramasında, aday eşleştirmede, işte mülakat planlamada, hatta mülakat değerlendirme süreçlerinde kullanabiliyoruz. Burada da adil olması ciddi anlamda seçimde fark yaratıyor. Ama dediğim gibi bu tamamen kullandığı veriyle ilgili bir şey ve parametreleriyle ilgili bir şey.
İş alım sistemleri OpenAI'nin kullandığı, daha doğrusu ChatGPT'nin kullandığı gibi açık kaynak mı kullanıyor, ya da böyle hani gerektiğinde o açık kaynağa başvurup o parametreleri önden mi tanımlıyorsun, atıyorum işte bu mesela bahsettiğin mülakat değerlendirme sürecinde?
Bahsettiğimde mesela ChatGPT kullanmışlar. Herkes ChatGPT'yi
Ha.
kullanabilir herhangi bir dosya yükleyip. Ama uygun olan, belki sonrasında biraz daha ondan geniş bahsetmek gerekiyor. Kurumu özel yazılımlar kullanmak tabii ki daha uygun. Çünkü dediğim gibi çalıştığı datanın ne olduğunu bilmiyoruz burada. Yani neden örneğin işte o bahsettiğim örnekte Asyalı kişileri seçti? Hani hangi dataya istinaden böyle yaptı? Sadece isimden onları seçti. Bunu çok fazla bilemiyoruz ama kendi kullandığımız ve öğrettiğimiz bir yapay zekada bunu biliyoruz. Çünkü verimiz elimizde.
Bir de işin aday tarafı var tabii. Hani tamam, yapay zeka destekli, işte teknoloji destekli iş alım süreçlerini, teknoloji tarafını uzun süredir kullanıyoruz zaten iş alım süreçlerinde de. Bu yapay zeka araçları devreye girdikçe aday deneyimine etkileri nasıl olacak, ya da şu anki adaylar tarafındaki deneyimi nasıl gözlemliyorsun?
Burada ilk aşamada adayların en büyük problemini çözdü bence. Bu da sürecin uzun olmasıydı. Mülakat süreçlerinin, seçme, yerleştirme süreçlerinin çok uzun olmasıydı. Ama yapay zeka işe alım sürecini hızlandırdı. Bunu hem İK hem aday hem de şirket için yaptı aslında. Eskiden işte uzun liste, kısa liste süreçleri için örneğin özgeçmişlerin tek tek taranması ya da belli parametrelerle filtrelenmesi gerekiyordu. Şu anda bunların hepsini yapay zeka yapabiliyor. Özgeçmişlerle ilgili ünlü 6 saniye kuralını biliyorsundur muhtemelen. Yoğun bir işe alımcı CV incelemeye sadece 6 saniye ayırır diye bir araştırma vardı mesela. Sonradan çok konuşuldu bu. Peki yapay zeka ne kadar süre ayırır? Muhtemelen örneğin işte 6 milisaniye ayırabilir ama burada süreyi küçümsememek gerekiyor. Çünkü bizim 6 saniyede gördüğümüzden çok daha veriyi çok daha kısa sürede görüyor. Yani yüz binlerce CV'yi çok hızlı şekilde tarayıp öğrendiği verilerden karşılaştırabiliyor. O yüzden yapay zeka kullanan şirketler adayları daha hızlı geri dönüş yapıyorlar. Yine diğer bir süreç olan mülakat planlama süreci. Bunun bir yazılım üzerinde yapılmadığını düşünelim. Örneğin bir işe alım asistanının bu süreçleri planladığını, aramaları yaptığını, işte ikinci mülakatlar, teknik mülakatlar için teknik liderlerle vesaire görüştüğünü düşünelim. Ama bunu bir yazılım üzerinde yapay zekanın organize etmesi, adaya seçenek sunması, diğer mülakatı yapacak kişilere seçenek sunması süreci ciddi anlamda hızlandırıyor. Doğru parametreli bir yapay zekaya belki de bu noktada iş alımından daha fazla da güvenilebilir. Eğer doğru parametre girilmezse, kullanan kişiler ne yaptıklarını tam olarak bilmiyorlarsa, yani ben sana bir tane yapay zeka yazılım vereyim mesela, sen onu kullanmaya başla örneğin. Ama etkilerini tam olarak göremiyorsan orada bazı hataları da yol açabilir. Yanlış kişiler seçilebilir. Adaletli seçimler olmayabilir. Bunlar da aslında adayların biraz çekindikleri alanlar. Yani özgeçmişimizi yapay zeka inceleyecekmiş. Acaba tamamen kaybedecek miyiz? Artık şansımız yok mu eskisi gibi diye düşünüyor olabilirler.
Bu operatif yükü alma tarafı daha emniyetli gibi geliyor bana. O mesela insan kaynakları profesyonelleri için özellikle o hiring manager tarafıyla, ya yani bölüm yöneticileriyle adaylar arasında, hele hele birden fazla kişi değerlendirecekse, o mülakat organizasyonu yapmak bazen çok eziyetli olabiliyor. Bu tarafı yapay zekaya yüklemek emniyetli, ama değerlendirme tarafında gerçekten senin dediğin noktaları dikkate almak gerekiyor sanırım ya. Çünkü bir de bir X faktörü diye bir şey var ya, insanın kendi değerlendirmesi. Tamam, yapay zeka doğru parametreleri tanımladığımızda daha objektif, daha hızlı değerlendirecek, dediğin gibi yüzlerce kat daha hızlı ve bizim o süreler içerisinde değerlendiremeyeceğimiz kadar hızlı birçok parametreyle değerlendirecek, ama bir yandan da daha çok erken bir teknoloji olduğu için değerlendirmede ne kadar etkili olur, doğru olur bilmiyorum. Hiç böyle globalde, piyasada, Türkiye'de değerlendirme tarafında kullanmaya başlayan başarılı örnekler gözlemledin mi?
Geçen sene danışmanlığını yaptığım bir işe alım yazılımı vardı. Onda mesela yapay zeka desteği vardı. Oradaki sonuçlara baktığımda parametreler doğru girilirse, yani ne istediğimizi biliyorsak doğru sonuçlara ulaşma şansı vardı. Ama tabii ki şu aşamada her zaman diyoruz ki evet, o insan dokunuşunu şu anda bırakmamak gerekiyor. Çünkü elimizde o kadar hızlı gelişen ve o kadar yeni bir teknoloji var ki bazen çeşitli şeylere, hataları da yol açabilir. O yüzden O son dokunuşa hala dikkat etmekte fayda var.
Aslında biraz şeyin cevabını vermiş oldun aday deneyimiyle birlikte. Şeyi merak ediyordum. Hani insan kaynakları profesyonellerinin iş yükünü nasıl etkileyecek diye. Buna eklemek istediğin bir şeyler olur mu? Bu yapay zeka destekli iş alım araçları, özellikle in-house recruiterların işlerini nasıl daha kolaylaştıracak?
Aslında yapılan araştırmalar var bu yönde. LinkedIn'de son dönemde çok sık öneme düşmüştü. Genel olarak işe alımcılar yapay zekanın süreçlerini hızlandırdığını söylüyorlar. İşte %70-%80 oranında böyleydi. Diğer taraftan verimlilik, işlerin hızlanması, işe alım sürecinde tasarruf sağlaması. Çünkü zaman ayırmıyorsunuz buna. Yani sizin yapacağınız işleri yapmaya başlıyor. İK'nın asıl işine daha çok zaman ayırmasını sağlaması. Daha stratejik düşünebilir, zamanı olabilir. Diğer taraftan İK&T tarafında çok başarılı sonuçlar vermeye başladı. İK&T yazılımlarında özellikle. Bize yani İK tarafına hep bir verimlilik ve bir hız kattı. Mesela bir yine yazılım üzerinden örnek vermek istiyorum. Eğitim yönetim sistemleri var. Büyük şirketlerde eğitim yönetim sistemleri çok hantal ve çok karmaşık. Neredeyse bu sistemleri işte 10-20 kişilik bir şirketten bahsediyorum. Kullanmak için 10-15 civarında İK uzmanına ihtiyacınız var. Ve bunların çoğunluğunun yaptığı işte aslında az önceki örnekte de iş alımında da söylediğimiz gibi planlama vesaire operasyonel süreçler. İşte eğitimlerin planlanması, insanların o eğitimlere işte katılması, ne bileyim otel rezervasyonlarının yapılması vesaire. Bir de sistemler çok karışık oldukları için yeni işe giren bir uzmanın bunu öğrenmesi de 6 ay, 1 yıl sürebiliyor. Burada yapay zeka bu süreçleri otomatikleştiriyor ve işi inanılmaz derecede hızlandırıyor. O yüzden de bence İK'nın iş yükünü çok hafifletiyor.
Ben de Erçek döneminden hatırlıyorum da bu kullandığımız LMS'leri falan. Hani key user çözüyor bir şekilde insan kaynakları tarafı, işte kim sorumluysa o learning development tarafındaki kişiler, ama bir de bu LMS'lerin hedef kitlesi olan iç müşteriler var ya, yani o eğitimi alanlar. Onları sisteme, süreci dahil etmek de çok zor oluyor. Belki yapay zeka bu açıdan onların da bu tür özellikle dijital tarafta kendi eğitimlerini yönetmeleri, kendi gelişimlerini takip etmeleri için de daha keyifli hale getirecek gibi sanki.
Zaten orada birazcık çalışan deneyimini geliştirmek adına son dönemde işte LMS'ler de dönüşmeye başladılar. Biraz daha eğitim deneyim platformu haline geldiler aslında. O noktada da yapay zekanın sisteme eklenmesi oradaki çoğu kişinin işini çok kolaylaştıracaktır. Yani şöyle düşünelim, 10 yıllık bir eğitim verimiz var şirkette. İnsanlar eğitim seçmişler, eğitim almışlar. Bunlara baktığımızda aslında çoğu yılda benzer şeyleri seçtiklerini görüyoruz. Yapay zeka bunlardan öğrenip direkt kişiye özel eğitimler sunabilir kişiye. Çok ileri versiyonunda zaten muhtemelen bu kişiye özel eğitimleri son dönemde gördüğümüz soru tarzı araçlarla zaten hazırlamaya da başlayabilir. Yani işte Bülent, senin şu noktada gelişim alanın var. Bununla ilgili şu anda trend olan eğitimler bunlar. Pat onları paketleyip direkt sana sunabilir, ama bunun henüz birkaç yılı var gibi.
Ya ama çok heyecan verici gerçekten, birilerinin senin adına. Bir de bazen çekiniyor ya çalışanlar İK ile bağlantıya geçmekte. Daha doğrusu çekinme kalmadı da şöyle, başkalarının kendi adına eğitim planlaması yapması zaten başlı başına yanlış. Hani o süreç birlikte yapılmalı, ama ne bileyim böyle bir teknolojinin içinde olup kendi başına o eğitimleri planlayabilmen, birilerinin teknolojik bir aracın sana rehber olabilmesi beni çok heyecanlandırıyor açıkçası.
Ya kesinlikle, tabii bu aday yani şey çalışan deneyimini çok iyileştiren bir durum. Bir de zaten evet, günümüzde yani 2024 yılında artık İK'nın o eğitim planlayıp o çalışana vermemesi gerekiyor. Çalışanın bunu seçmesi gerekiyor. Bunun yanına yapay zeka desteği eklendiğinde olay gerçekten bence de çok heyecan verici oluyor. Tamamen kişiye özel, butik tasarlanmış bir eğitim ve maliyeti düşük. Şimdi bunu yapay zekasız yapmaya kalkışsak mesela 10 bin çalışanımızı nasıl yapabiliriz? Bir eğitim şirketi kursak belki de yine yetişemeyiz.
Cengiz, biraz da böyle çalışan dedik ama biraz böyle o çalışanı kapının dışına alalım, aday tarafına, o şirkete girmek istiyor mesela. Adaylar olarak yapay zeka destekli olduğunu hissettiğimiz, kokladığımız iş alım platformlarına hazırlık sürecinde nelere dikkat etmeliyiz sence?
Ya tabii bu yeni bir teknoloji olduğu için öncelikle adayları endişelendiriyor. Yani neyle karşılaşacağım? Yapay zeka doğru olarak değerlendirecek mi beni? Burada da değerlendirme parametreleri devreye giriyor. Bunu iş alımcılar hazırlıyor. Bu da nereden geliyor? Şimdi parametre nereden gelir? Şirket kültüründen ve İK'dan gelir işte. İş alımcıdan gelir. Burada genellikle bu değerlendirme süreçlerine baktığımızda az önce bir İK yazılımından bahsetmiştim. Mesela orada da kullanılan bir şeydi bu. Bir scorecard düşünelim. Değerlendirmeyi bir pozisyon açtık biz. Örneğin ne olsun? Bir iş analisti pozisyonu olsun. Bunun için bir scorecard oluşturuyoruz. Parametre giriyoruz. Yani diyoruz ki mesela bunu değerlendirirken sen yapay zeka işte eğitimin %20'si, iş deneyiminin %40'ını al, becerilerinin %20'sini al. Yabancı dil şu anda çok o kadar şey değilmiş. Onun %10'unu al. Sertifikalarında da çok odaklanmıyorum. Ve o alandaki eğitimine de çok odaklanmıyorum. Onda %10'unu al diyorum mesela. Burada adayın şunu tahmin etmesi gerekiyor. Yani bunun bu pozisyon için bir scorecard oluşsaydı hangi oranlarda neler istenirdi? Örneğin bu pozisyonda deneyime mi şirket önem veriyor? Zaten pozisyonun adından bile bunu kolaylıkla anlayabilir. Ya da istenen şartlardan da anlayabilir. Ya da becerilere mi önem veriyor? Ya da yabancı dile mi önem veriyor? Buna göre aslında özgeçmişini düzenlemesi gerekiyor. Eğer buna göre düzenlemezse, yani standart şu anda kullandığımız iş alımında da sık sık söyleriz ya, her başvurduğun pozisyona göre özgeçmişini biraz özelleştirmen gerekiyor. Bazı alanları öne çıkarman gerekiyor. Burada da önümüzde bir scorecard olduğu için, yani bir skora göre değerlendireceği için, örneğin deneyimin %40 olduğu bir alanda ben iş deneyimimi çok fazla ayrıntıya girmeden sadece oradaki görevlerimi yazarsam, onun yerine işte yabancı dil eğitimlerimi yazarsam, istenmediği halde çok fazla onu ön plana çıkarmaya çalışırsam ne olur? Buradaki scorecard da benim deneyim skoru düşük geleceği için benim o pozisyona seçilme şansım düşebilir. O yüzden ne istiyorlar? Bunu doğru şekilde öne çıkarması gerekiyor. Burada tabii yine de şeye başvurmamak lazım. Hani normal iş başvurularında da bunu tavsiye ediyoruz ya. Yani sen neysen onu belirtmen gerekiyor. Yani çok özelliklerini abartmaman da gerekiyor. Eksik de sunmaman gerekiyor. Sonuçta temel amacımız şirketi çalışanla eşleştirmek. Şirketi adayla eşleştirmek. Adayı şirketle eşleştirmek.
Ben şeyi çok görüyorum Cengiz. İş ilanı çöplüğü. Yani ne demek istiyorum? Yani işverenin istediğiyle iş ilanının metni örtüşmüyor. Dolayısıyla adayların da kafası çok karışıyor. Ama senin dediğin o scorecard'ı bir şekilde doğru bir iletişimle, yani biz ne bekliyoruz'u iş ilanlarına yansıtabilirsek belki adaylar da daha kolay ifade etme şansı bulacak. Çünkü hani benim de kariyer danışmanlığı tarafında yaptığım sürekli ilana göre strateji oluşturun. Hedeflediğiniz yere göre iletişiminizi, yazılı iletişim materyallerinizi oluşturun. Ama şu anda adaylar iş ilanlarında ne istendiğini çözmekle bir de vakitte kaybediyorlar. Belki bu yapay zeka, ki ben bazı iş ilanlarını açarken recruiter tarafında yapay zekadan metin desteği almaya başladım açıkçası. Belki bu açıdan da rafineleştirecek iş ilanlarını yapay zeka.
Çok doğru söylüyorsun. Zaten örneğin çalıştığımız iş alım yazılımı 3-4 milyon civarında iş ilanını tarıyordu. Bölge seçip bölgeye göre tarama yapıyordu. Orada seçtikleri arasında aslında bunu olabilecek en özet, adayın en iyi anlayabileceği şekilde de getirmeye çalışıyor. Hani ChatGPT'ye bir metin veriyoruz, bunu özetler misin diyoruz ya. Aslında bu işlemi kendisi de yapıyor. Olabilecek en öz hale getirmeye çalışıyor buradaki ilanı. Tabii hep söylediğimiz bir şey, Süpermen aranan ilanlar. Maalesef hale devam ediyor. Bunu yanıltıcı şekilde vermek, evet, hem doğru adayları çekmeyecektir şirkete, hem de onların belki belirtmeleri gereken yanlarını, belirtmemeleri gereken yanlarını belirtmelerine yol açacaktır. Şunu da yazmıştır, hani tamam bu da olsun diye ilanlara eklediğimiz şeyler olabiliyor ya, onlar adayları yanıltabilirler. Aday bu noktada Türkiye'deki ilanlar için konuşursak biraz daha belki de süzmeli, yani pozisyon için tam olarak ne aranıyor bunu birazcık düşünmeli, özgeçmişini ona göre hazırlamalı. Hatta biraz da pozisyona özel şekilde çalışmalı bunu.
Bir de aday tarafı da teknoloji kullanıyor ve yapay zekayı kullanıyor. Hatta ben de bir takım daha ön hazırlık için araçlar önermeye başladım danışanlarım, işte mülakat hazırlıkları için yapay zekalar var. ChatGPT de yapıyor bunu ama özelleştirilmiş ses komutunu alan, algılayan, ona göre cevap veren Yani bir mülakat asistanı gibi cevap yaklaşan yapay zekalar da var. İşte özgeçmiş hazırlayan, cover letter hazırlayan, birçok aday tarafında da kullanabilecek, işlerini kısaltacak yapay zekalar konuşuluyor şu anda. Ama tabii ki çok dikkat edilmeyince bunlar böyle yine yapay zeka kokuyorlar. Özgünleştirmek de gerekiyor ya. Bu teknolojik araçları kullanırken böyle iş arama stratejimizi, bu özgünlüğümüzü kaybetmeden nasıl optimize edebiliriz? Nasıl avantajımıza çeviririz bu yapay zeka kullanımını aday tarafı?
Tabii bunlar yeni araçlar. O yüzden denememiz gerekiyor. Bazen yapay zeka araçları olarak sunulan bazı araçların özellikle aday tarafında, iş arayanlar tarafında yapay zeka değil de algoritma olduğunu da görüyoruz. Basit bir algoritma çalışıyor aslında içeride. Ama yapay zeka diye onları lanse etmek ilgi çekici hale gelmelerine yol açıyor. Ama diğer taraftan gerçekten iyi araçlar da var. Senin de birazcık altını çizdiğin pozisyona göre mülakat soruları üreten bir yapay zeka aracı vardı. Sanırım bir ay önce falan fark etmiştim onu. Hatta LinkedIn'de de paylaşmıştım. Burada ünvan, kıdem süresi, beceri yazıyorsunuz mesela. Buna göre mülakat soruları üretiyor. Bunu aslında tabii işe alımcılar için tasarlamışlar. Adaylar için değil ama adaylar da bence bunu kullanabilir. Yani burada tabii birazcık adayın bence işe alım araçlarına da göz atması gerekiyor. Dediğim gibi ona faydalı şeyler de olabilir. Bu mülakat sorusu üreten araç o açıdan çok iyi mesela. İş arama sürecinde de kullanılabilir. Yani bana hangi sorular sorulacak? Bunun gibi çok sayıda araç var. Burada birazcık kişinin araştırma yapması gerekiyor. Dediğim gibi her günde yeni bir tanesi çıkıyor. Sanki şöyle bir şey gözlemliyorum bazen. İşte aday tarafı özgeçmişini nasıl daha iyi hale getirebilir? Bunun üzerinde araçlarla ilgili çalışıyor. İşe alım tarafı da ben hangi özgeçmişi iyi şekilde seçebilirim? O da öbür tarafta araçlarla çalışıyor. Biraz araçlar çarpışıyor aslında.
Yapay zeka dedik de tabii bizim hani işe alım süreçleri yok. Aday tarafındaki iş bulma stratejileri bir yana aslında meslekleri, işte iş yapma biçimlerimizi de derinden etkileyecek gibi gözüküyor ki etkilemeye başladı bile. Bir işe alım uzmanı, dijital insan kaynakları uzmanı gözünden şeyi merak ediyorum ben. Meslek seçimi yaparken yapay zekanın etkilediği sektörleri nasıl değerlendirmeliyiz sence?
Bu şu anda hem sektörün içinde bulunan hem teknolojiyle ilgilenen hem yapay zeka ile ilgilenen benim için bile çok zor bir soru haline geldi. Artık yapay zeka destekli çeşitli araçlar meslekleri de etkilemeye başladılar. Örneğin geçenlerde işte sen de duymuşsundur. Yapay zeka destekli bir yazılım mühendisi ortaya çıktı. Devin. Burada tabii ilginç bir olay var. Bunu yapan şirket 4 ay önce kurulmuş. Adamlar 4 ayda giriş seviyesinde bir yazılım mühendisi ortaya çıkarmışlar yapay zekayla. Ve bu henüz daha 1.0 versiyonu. Tabii onların demolarından görüyoruz bunu. Henüz dışarıda bunu kullanmaya başlamadık. Ama bahsettikleri şekilde ise inanılmaz bir şey gerçekten. Şimdi düşünüyorum mesela birinci sınıf bilgisayar mühendisliği öğrencisiyim. 4 yıl sonra okulumu bitirdiğimde acaba mesleğimi yapabilecek miyim? O zamana kadar neler değişecek? Sadece meslek seçimiyle de ilgili değil aslında. Eğitim sistemleri ve süreleri de değişebilir. Örneğin belki önümüzdeki yıllarda kimse yazılım mühendisliği seçmeyecek. Çok keskin araçlar çıkacak bunu yapan. Belki popüler bir meslekken yazılımcılık, hatırlarsın pandemiyle birlikte yani piyasada yazılımcı bulunamıyordu neredeyse. Büyük bir kısmı yurt dışına çalışmaya başladılar zaten. Çok popüler meslek haline geldi. Herkes yazılımcı, kodlama vesaire bu tarz bölümlere yazmaya başladı bilgisayar mühendisliği. Ama şu anda onunla ilgili konular değişmeye başladı. Tabii aynısı insan kaynaklarında da geçerli. Şu anda dediğim gibi bir iş alım asistanının tüm işlerini yapay zeka destekli bir iş alım yazılımı yapabiliyor. Burada aslında bundan daha çok başlangıç seviyesindeki pozisyonlar etkileniyor. Z kuşağı etkileniyor. Yeni mezunlar etkileniyor. Hatta LinkedIn'in bir şeyi vardı buna ilişkin olarak bir tahmini vardı. 2030'a kadar sahip olduğumuz beceri setinin %65'i değişecek demişlerdi. Şimdi yarısından fazlası neredeyse değişecek. Çok büyük bir oran bu gerçekten. O yüzden hep bu soruyu cevaplamakta zorlanıyorum. Çünkü her şey o kadar hızlı oluyor ki. Yani 4 ay önce kurulan bir şirket bir mesleğin İşini yapabilecek bir araç geliştiriyor bu. Nasıl bir teknoloji? Bazen ben bile anlayamıyorum bunu.
Ya o kadar haklısın ki şimdi ben de sana bu soruyu sorarken ben ne cevap verirdim diye bir düşündüm de. Ya hatırlıyor musun bu ilk ben ChatGPT'yi nasıl duydum biliyor musun? Çok komik. Şimdi yurt dışında benim gibi işte birkaç tanıdığım kariyer danışmanı arkadaş var İngiltere'de. Bir İngiltere şey iletişim grubunda WhatsApp'ta mı Facebook'ta mı işte ben özgeçmiş düzenlemek istiyorum. Bir iş arama stratejisi oluşturmak istiyorum. Kariyer danışmanı bana önerir misiniz falan gibi. İşte benim ismim geçmiş, başka bir arkadaşım ismi geçmiş. Bize ChatGPT yazmış, tamam mı? Ben de Allah Allah, ChatGPT ne ola ki? Hani hiç duymamışım. Tamam, böyle yapay zeka çok çok ufak kullanıyorduk. Daha böyle yapay zeka demeden önce. Ama ChatGPT kavramını ilk defa o zaman duydum ve düşünebiliyor musun? Yani direkt rakip olarak duydum aslında ChatGPT'yi. Şimdi diyorduk ki biz 1,5 sene önce yazılım banko meslek dedik ama şu anda işte dediğin o başlangıç seviyesinde 1.0 yazılımcı yapay zekalar çıkmaya başladı. Dediğin gibi operatif işlerin çok büyük, yani çok büyük bir kısmı değil, belki de %100'ünü yapacak yapay zeka. Gerçekten teşekkür ediyorum ya, yani bu kadar samimi ve dürüst olduğun için. Bu soruya cevap çok zor ya da ancak herhalde önümüzdeki 1-1,5 ayı düşünerek falan verebiliyoruz bunun cevaplarını.
Şimdi benim Dijital İK proje yönetimi ve Dijital İK süreçleri diye bir eğitimim var. Çeşitli kurumlara veriyorum. Normalde hani eğitim hazırlarsın, bayağı da geniş bir eğitim. 100 civarında slide var bunun. Yani insan böyle ayda bir kere eğitimin bir kısmını güncellemek zorunda kalır mı? Yani nasıl hızlı gelişmeler bunlar? Eskiden insanlar 10 yıllık sunumlarla mesleklerini bitiriyorlar neredeyse. Biz bir ayda bile sürekli güncellemek zorunda kalıyoruz. Yani bu nasıl bir hızdır bu?
O zaman biz ne yapacağız? Bu kariyer planımızı nasıl oluşturacağız? Bu kadar teknoloji hızla gelişirken kariyer planlamamızı nasıl etkilemeli?
Tabii gülümseyerek cevaplıyorum. Konuştuklarımızdan sonra ben güncel olmalıyız. Başka bir şansımız yok. Şu anda mesela üniversite birinci sınıf öğrencisi olmayı gerçekten istemezdim. Bu kadar sürekli yeni gelişmeler olurken ve mesleğim değişirken muhtemelen 10 yıllık bir müfredatla geliyor. Bazı bölümlerde işte işletme vesaire gibi bölümlerde. Belki öğrenci çoğu aşamada hocasından daha güncel hale gelebiliyor. Belki ikinci sınıfta kararını değiştirecek. Mesela tanıdığım diş hekimliği öğrencisi var. Diş hekimliği yanında bilgisayar programcılığı da okuyor. Çünkü artık dişler de 3D ile taranıyor. Tarama aşamasında çürüklerin bulunmasında yapay zeka desteği kullanılıyor. Hatta yazıcıları var. Dişleri onlar tasarlıyorlar. O yüzden de mesela ek olarak onu eklemiş. Yani bu, birazcık bu şekilde olmak gerekiyor aslında günümüzde. Güncel gelişmeleri takip etmek gerekiyor. İşe alım yapsaydım en çok adayın bu becerisini ölçmeye çalışırdım aslında. Mesleğinde güncel mi kişi? Güncel gelişmeleri takip ediyor mu? Yeni araçların farkında mı? Bu araçlarla ilgili bir kafasında strateji var mı? Ya da bu alanda çeşitli çalışmalar yapmış mı? Hani bu araçları kullanmış mı işinde? Bunu görmek isterdim açıkçası.
Peki bu %65'lik bir beceri seti değişiminden bahsettin ya. Bunları yanı sıra, biraz önce bahsettiğin yanı sıra hangi beceriler bu teknolojilerin yükselişi daha değerli hale gelecek sence?
Bu alanda çeşitli araştırmalar mevcut. Dönem dönem önümüze de çıkıyor aslında. Ama ben bir tanesi konuşulmuyor mesela. Esneklik. Şu anda bizim inanılmaz esnek olmamız gerekiyor. Çünkü her şey o kadar hızlı değişiyor ki esnek olmadığımız anda büyük kırılmalar yaşayabiliriz. Yani mesleğimizin ciddi anlamda değişeceğini düşünmemiz gerekiyor. Bu şekilde gitmeyecek artık mesleğimiz hiçbir şekilde. Hangi mesleği yaparsak yapalım mesleğimizde büyük kırılmalar olacak. Burada da esnek olmayan kişiler mesleklerini yapamaz hale gelebilirler. Az önce bir örnekten bahsetmiştik ya. Bunun işe alım tarafında da olabilir mesela. Bir sabah uyanıyorsun ve işe alım danışmanlığının bütün her şeyini yapan, %100 yapan bir yazılım geliştirmişler, bu şekilde uyanıyorsun. Yani sabah uyandığında ne düşünürdün? Birazcık o yüzden bu noktada esnek olmak gerekiyor. Sonra tabii sık önerilen bazı beceriler var. Örneğin tasarım odaklı düşünme. Çünkü burada ekosistem biraz yapay zekaya dönüyor. Biz yapay zekayı bir araç gibi düşünüyoruz ama yapay zeka, hani şöyle bir tanımlama yapalım işte, internet var mesela. İnternetin içinde ne var? Sosyal medya var, cep telefonları var. Hepsi internetin üzerine kurulu. Şimdi yapay zekada sanki bize internetten gelen bir şeymiş gibi düşünüyoruz ama yapay zekanın içinde şu anda internet var bence. Bütün her şeyi kapsayan bir şey haline, ne bileyim bir alan uzantısı gibi düşünsek mesela, öyle bir şeye dönüşüyor yapay zeka. Her şeyimizi artık ona göre yapmamız gerekiyor. Burada da öne çıkaran beceriler tasarım odaklı düşünme, problem çözme, stratejik düşünme, kişisel gelişim ya da kişisel öğrenme. Ve hani şunu yapmamız gerekiyor. Ben işime yapay zeka araçlarını nasıl entegre edebilirim? Bunun için de iş süreçlerime hakim olmam gerekiyor. İşimde hangi süreçler aksıyor? Şirketimde hangi süreçlerde problem var? Neleri geliştirebilirim? Neleri değiştirebilirim? Yani insanlar şu anda mesela şuna odaklanıyorlar. ChatGPT nasıl kullanılır, prompt nasıl yazılır vesaire. Şu anda buna odaklanmamak gerekiyor aslında. Yani ChatGPT kullanarak yapay zekayı öğrenemezsiniz. 9 yaşındaki çocuk da kullanıyor. 8 yaşındaki çocuk da kullanıyor. Gayet prompt da girebiliyor yani. Burada konu aslında yapay zeka araçlarını kullanmayı öğrenmek değil. Yapay zekayı işimiz ve kendimiz için nasıl kullanabileceğimizi öğrenmek. Çünkü dediğim gibi ChatGPT'yi öğrenmek, yapay zekayı öğrenmek değil. 9 yaşındaki çocuk da ChatGPT'yi gayet güzel kullanabiliyor. Hatta bizden bile daha iyi kullanıyor olabilir.
Onu bırak, zaten yapay zeka da optimize oluyor. Doğru promptları vermek için kendi kendine evriliyor. Onda bir maksimum olacak. Dediğin gibi 9 yaşında birisi bile kullanıyorsa zaten çok da fazla ChatGPT nasıl kullanılır? Aynen söylediğin gibi çok da kafa yormamak lazım.
Zaten birazcık kullanma nedenleri aslında insanların ChatGPT'yi eğitmek. Yararlı tarafı da orası olarak görüyorum sadece. Evet, tabii ki en azından onu denemek gerekiyor. Nasıl kullanıldığını öğrenmek gerekiyor. O araçları deneyimlemek de bir şey. Ve ChatGPT olmasaydı yapay zeka bu kadar gündem olmayacaktı. Ama bütün her şeyi kenara bırakıp, şirketlerdeki yazılımları kenara bırakıp sadece ChatGPT'ye odaklanmak ya da işte görsel üreten araçlara odaklanmak, işte şunu yaptın, bunu yaptın. Sonuçta yönetmen değilsek ya da tasarımla ilgilenmiyorsak ona çok fazla da odaklanmamamız gerekiyor aslında. Odağımızın işimiz olması gerekiyor. Bu sadece ChatGPT için de değil aslında. LinkedIn için de geçerli mesela. LinkedIn'de daha çok takipçim olmalı, daha çok beğeni almalıyım değil. Bu benim işimi nasıl geliştirebilir, beni nasıl geliştirebilir noktaları ön plana çıkıyor. Aynısı yapay zeka için de geçerli.
Amaçla araç karışıyor gibi sanki. Ben de mesela bunda zorluk çekiyorum. Yani kendi işimde hangi yapay zeka aracı diyeceğim yine, ama hangi kısmı yapay zeka yaptırabilirim şu anda? Ve bir de lowest hanging fruit diyoruz ya, ağaçtaki en hani alçaktaki meyve. Yani hızlıca çok vakit kaybetmeden bu yapay zeka teknolojisini işimi kolaylaştırmak için nasıl kurgulayabilirim üstüne çok kafa yoruyorum ben de bu sıralar. Hayırlısı diyelim. Peki şimdi bir de işin kültür tarafı var ya, bir önceki konuğum şey diyordu, onun da bir hani çok klasik bir laf vardır ya, kültür stratejiyi sabah kahvaltısında yer diye. Onun konumu yöneticisi de sabah kahvaltısı öğle yemeğinde ve akşam yemeğinde yer diye bir ekleme yapmış buna. Şimdi tamam, bu kadar teknoloji kullanıyoruz, işte İK araçları dedik, sistem entegrasyonları dedik. Peki bu şirket kültürünü nasıl entegre edeceğiz bu yeni teknolojileri?
Evet, kültür hala bütün öğünlerde yemeğe devam ediyor galiba. Bunun ilk yolu aslında bir önceki aşamaya dönmeliyiz. Yapay zekadan önce biz ne konuşuyorduk 2000'lerde? Dijital dönüşüm konuşuyorduk. İK tarafında özellikle süreçlerimizi dijitale aktarmayı konuşuyorduk. Şimdi de yapmamız gereken şey yapay zeka araçlarını dijital İK yazılımlarımıza entegre etmek. Ya da var olan İK yazılımlarımızı yapay zeka destekli İK yazılımlarıyla değiştirmek. Bu entegrasyona böyle başlayabiliriz. Kültürümüzü oluşturan şey, yapay zeka bizim kültürümüzü tanımaz. Yapay zeka bizim verilerimizi tanır. Bu noktada verilerimizin de temiz ve doğru olması gerekiyor. Ulaşılabilir bir yazılımda olması gerekiyor. Yani Excel ile yapay zeka entegrasyonu olmaz. Öncelikle aradaki dijital tarafı unutmamamız gerekiyor. Bunun için dijitalleşmiş olmamız, biraz dijital dönüşümü yaşamamış olmamız gerekiyor. Örneğin geçmişte İK tarafında analitiğinde bunun bir versiyonunu yaşadık mesela. İnsanlar evet, ben verilerimi İK analitiğinde daha iyi hale getirmek için işte BI yazılımlarını öğrenmem gerekiyor şeklinde çeşitli eğitimler aldılar mesela. Oysa ki bize gereken şey sadece bir dashboard'tu. Bütün verileri görebileceğimiz, bu da basit bir yazılımdı aslında. Ama birazcık İK'ya sanki böyle veri uzmanı olacak kadar BI'yi öğretmeye çalıştık. Sadece çok büyük şirketlerde analitik ekipleri varsa onların içinde zaten BI uzmanları olabiliyor. Onları dışında tutuyorum ama bir İK'cının o noktada BI'yi öğrenmesine gerek yoktu. Buradaki anahtar kelime entegrasyon aslında. Basit bir yazılım bunu yapabiliyor. Sonra da şirket parametreleri, şirket süreçleri ve şirket kültürünü iyi bilmek gerekiyor. Bu şekilde aktarmak gerekiyor. Tersine doğru da bu şekilde gidiyor aslında. Ama dediğim gibi yapay zeka bizim şirket kültürümüzü tanımaz. Bizim verilerimizi tanır.
Aslında o kadar güzel konulara giriyorsun ki Cengiz. Yani bu herhalde 10 küsür konu etrafına döndük dolaştık podcast'ın başından beri. Hepsi böyle tek başına ayrı podcast bölümü olacak potansiyeli var gibi hissediyorum ama şeyi merak ediyorum. Onunla bitirelim. Etik etik konuşuyoruz ya hep. Bu yapay zeka kullanımının etik sınırları neler sence? Nasıl belirlenmeli?
Evet, söylediğine katılıyorum. Hani konuştuğumuz her konu gerçekten üzerinde böyle saatlerce konuşabiliriz. Her birisi bir alt başlık olabilecek kadar geniş şeyler konuştuk. Hepsini tabii uzatmamak adına birazcık kısa kısa değinip geçtik. Yapay zekanın etik sınırları. Bu yaşadığımız aslında sert bir geçiş. Sert geçişlerde büyük hatalara yol açabiliyorlar. Özellikle iletişim hatalarına yol açabiliyorlar. Çünkü hepimizde bir şaşırma hali mevcut. Bazen ne yapacağımızı ya da nasıl tepki vereceğimizi bilmeyebiliyoruz. Sistemi çok aşırı öven kişiler bir tarafta, aşırı reddeden kişiler bir tarafta, ortada soru işaretiyle duran kişiler başka bir tarafta duruyorlar. Birazcık burada ortada düşünmek gerekiyor sanki. Mesela işim gereği dijital İK yazılımlarını yakından takip ediyorum. Son dönemde de sürekli yapay zeka destekli İK yazılımları görmeye başlıyorum. Bir tanesinin tanıtımı düştü önüme. Bu tanıtım tabii ki İK'cılar için hazırlanmış. Ve tanıtımda şöyle diyor. Hani özetleyeceğim tabii ki tamını bunu söylemiyor. Diyor ki yapay zeka aracımız duygusuz ve önyargısız şekilde işe alım yapar. Ama işe alım uzmanı o an içinde bulunduğu ruh haliyle yanlış kararlar verebilir diyor. Şimdi bu yazılımı da zaten işe alımcı kullanacak. Ve sen müşterin olacak adama demişsin ki sen kafadan yanlış kararlar veren bir insansın ya. Demiş ki
müşteriyi gömmüş yani.
Yani demiş ki işe alımcılar hayır siz kesinlikle ruh halinize göre yanlış kararlar veriyorsunuz. Alın bu yazılımı kullanın.
Aa, çok yanlış.
Ben senden daha iyi bir yazılım geliştirdim şimdi. Yani bu mudur tanıtım yani? Hani şimdi bu da aslında bir etik tarafı. Yani sert geçiş var ama bu bazı insanlara da çok büyük heyecanlar yaratıyor. O sert geçiş de geriye kalan her şeyi öldürüyor. İşte sanat akımlarında bilirsin işte tiyatroda vesaire. Klasik bir tiyatro biçimi vardı işte Türkiye'de mesela. Geçmişte devlet tiyatrosu olarak anılırdı. Ama bunlar böyle çok yoğun eğitimlerden geçerlerdi. İşte konservatuvar eğitimleri olurdu. Yoğun ast üst ilişkileri, usta çırak ilişkileri olurdu. Hani öğrenirlerdi. Diğer taraftan böyle yeni mezun tiyatrocu olurdu. Hemen alternatif tiyatro. İşte hayır klasiğe karşıyız biz vesaire. Direkt buna da girmemek gerekiyor yani. Şimdi elimizde yeni bir araç var ama onun henüz ne yaptığından tam olarak emin değiliz. O yüzden hemen işe alımcıları da bu noktada gömmemek gerekiyor. Zaten başından beri konuştuk ya dedik işe alımcılar da sürecin içinde olmalı. Ama maalesef yazılım tarafında birazcık böyle şeyler de olabiliyor. Son dönemde de çok fazla İK yazılımı ortaya çıkıyor. Bunlara da özellikle dikkat etmek gerekiyor. Yine başka bir örnek vereyim. Bir işe alım platformu görmüştüm. Freelance üzerine kurulu. Bütün eşleştirmelerini yapay zeka destekli yaptıklarını söylemişlerdi. Sonra laf arasında bir yerde bir kısmında bizim asistanımız yapıyor demişti mesela. Çünkü hata verebiliyor, o yüzden kontrol ediyoruz hala. Ama şey tarafında tamamen %100 yapay zeka desteğiyle eşleştirme yapıyoruz. Bu tarafta da etik olmayan konular var maalesef. O yüzden burayı da iyi incelemek gerekiyor. İK'da da en çok etik tarafta işte parametreleri doğru kurgulamak gerekiyor. Yani orada bir hata yapmamak gerekiyor. Yetenekli insanları biçmemek gerekiyor. Birazcık buna dikkat etmek gerekiyor aslında.
Vallahi son örnekte takılı kaldım Cengiz. Yani %100 yapay zeka diye. Şimdi tabii ki bütün bu ürünlerin çoğu MVP, Minimum Viable Product daha teknolojinin başında. Yani bu kadar iddialı çıkmıyorlar değil mi? Bunu yapıyoruz ya işte, şu anda. O daha gelişecek.
O alanda da bir heyecan var ya. Burada bazen şey de olabiliyor. Şimdi bütün şirketlerin yazılım ekipleri olmuyor mesela yazılım tarafında. Sen mesela bir fikrin var senin, bir yazılım geliştirmek istiyorsun. Bir ekiple anlaşıyorsun. Sana işte örneğin bir ayda bir yazılım geliştirip veriyorlar. Sonra sen de tam teknik taraftaki yeteneklerini bilmeden bazen o heyecanla şunu da yapıyor, bunu da yapıyor vesaire diyebiliyorsun. Yani yapay zeka araçlarını kullandığımız şirketlere de dikkat etmemiz gerekiyor. Yani gerçekten içeride iyi çalışılmış mı senaryolar, gerçekten doğru sonuçları veriyor mu? O demo süreçlerinde yazılımları çok iyi incelemek gerekiyor.
Cengiz çok çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık, emeğine, bilgilerine sağlık. Çok değerli bilgiler verdin. Vallahi dediğin gibi işte o kadar hızlı değişiyor ki gündem, şu podcast'i bırak hani böyle 3 sene sonra, 6 ay sonra yapsak tekrar ne konuşacağız onu merak ettim. Bakalım belki bir seri haline getiririz onu bunu. Uzun aralıklı bir seri haline. Çok teşekkür ediyorum şaka bir yana. Emeğine, ağzına sağlık.
Ben davetin için çok teşekkür ederim. Bu da benim podcast deneyimimdi. Benim açımdan da çok güzel oldu. Gerçekten sorularında çok güzeldi. Çok güzel konulara değindik. Hepsi başlı başına bile uzun uzun konuşulacak ve üzerinde düşünülecek konular. Senin de emeğine sağlık.